Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 10. Ayrım. 2. Kendiliğindenlik. Güçlülüğü ve zayıflığı. Şiddete ilişkin bu düşünceler, ulusalcı bir partinin liderleriyle halk kitlesi arasındaki ritim farklılığını dikkate almamız gerektiğini gösterir. Her siyasi örgütte ya da sendikada, durumlarının hemen ve tam olarak iyileştirilmesini talep eden yığınlarla, patronların yaratabileceği zorlukların farkında olduğu için işçilerin taleplerini sınırlamaya çalışan liderler arasında geleneksel bir uçurum vardır. Bu nedenle kitleler arasında liderlerine ilişkin bir hoşnutsuzluk görülür. Talepleri için yapılan gösterilerin ardından liderler zaferi kutlar. Oysa kitleler aldatıldıklarına ilişkin güçlü bir kuşku duyar. Kitleler, siyasal eğitimlerini gösteriler ve sendikal taleplerinin artışı sayesinde yaparlar. Siyasal olarak bilinçli bir sendika üyesi, yerel bir çatışmanın kendisiyle patronlar arasında belirleyici çözüm olmadığını bilen kişidir. Anavatanlarda siyasi partilerin işleyişini incelemiş olan yerli aydınlar, kitleleri harekete geçirmek ve sömürge yönetimine baskı yapmak için benzer kurumlar kurarlar. Sömürge ülkelerde ulusalcı partilerin doğuşu, ticaretle ilgilenen aydın bir seçkinin ortaya çıkışıyla aynı zamana denk düşer. Seçkinler örgütlenmeye temel bir önem verir, o kadar ki örgütlenme fetişi çoğu zaman sömürge toplumunun incelenmesinin önüne geçer. Parti nosyonu, anavatandan ithal edilmiş bir nosyondur. Bu modern siyasal savaş aracı, en küçük bir değişiklik yapılmaksızın gerçek yaşama olduğu gibi uyarlanır. Oysa gerçek yaşamda sonsuz çeşitlilikler, dengesizlik vardır ve kölelik, serflik, trampa, kalifiye bir işçi sınıfı ve yüksek finans grupları yan yana yaşarlar. Siyasi partilerin zayıflığı yalnızca hayli sanayileşmiş kapitalist bir toplum içinde işçi sınıfının mücadelesini yürütmek için yaratılan bir örgütün mekanik olarak uygulanmasında yatmaz. Kendimizi örgütün tipiyle sınırlarsak, adaptasyon ve yenilemelerin de yapılması gerektiği açıktır. Geleneksel çizgileri izleyerek en başta, siyasi olarak en bilinçli olan bu unsurlara, şehirlerdeki işçi sınıfı, kalifiye işçiler ve sivil hizmetlilere, yani en fazla %1 oranında temsil olunan nüfusun küçük bir kısmına, yaklaşmak büyük bir hata, az gelişmiş bölgelerdeki siyasi partilere içkin bir yanlış olmuştur. Fakat bu proletarya, parti yayınlarını okumasına ve propagandasını anlamasına karşın, keskin ulusal kurtuluş mücadelesini harekete geçiren, emirlere uymaya pek hazır değildir. Sömürge topraklarda proletaryanın, sömürge rejiminin, bolluk içinde yaşattığı sömürge nüfusunun çekirdeği olduğu söylenemez. Şehirlerdeki gelişim halindeki proletarya kısmen ayrıcalıklı bir konumdadır. Kapitalist ülkelerde işçi sınıfının kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Uzun vadede kazanacak her şeyi vardır. Sömürge ülkelerde ise işçi sınıfının kaybedecek çok şeyi vardır. Aslında sömürge aygıtı düzgün bir şekilde işleyecekse, sömürge ulusunun gerekli ve yerine başka bir şey konulamaz kesimini temsil eder. Tramvay kondüktörleri, taksi şoförleri, madenciler, liman işçileri, çevirmenler, hemşireler ve benzeri bu kesime dahildir. Ulusalcı partilerin en sadık yandaşlarını ve sömürge sistemindeki ayrıcalıklı yerlerinden dolayı sömürge halkının burjuva fraksiyonunu da oluşturan bu öğelerdir. Bu yüzden ulusalcı siyasi partilerin yandaşlarının şehirli olmalarını, tezgahtarlar, sanayi işçileri, aydınlar ve dükkan sahipleri hepsi de şehirde yaşarlar, anlayabiliriz. Onların düşünce biçimleri görece refah içindeki bir sınıfın izlerini taşır. Geleneklere karşı savaşacak, eski adetleri değiştirecek ve dolayısıyla ulusun üstünde durduğu eski granit blokla açık bir çatışma içine girecek olan da bu sınıflardır. Ulusalcı partilerin ezici çoğunluğu kırsal kesimden insanlara büyük bir güvensizlik gösterir. Bu insanlar onlara göre kısır bir atalet içindedir. Ulusalcı partilerin üyeleri, şehirli işçiler ve aydınlar, kırsal bölgeleri sömürgeciler gibi değerlendirir. Fakat siyasi partilerin kırsal kesimlere ilişkin bu güvensizliğinin nedenlerini anlamak istediğimiz zaman, sömürgeciliğin egemenliğini kırsal kesimleri hareketsizleştirerek güçlendirdiğini ya da kurduğunu unutmamalıyız. Dervişler, büyücü doktorlar ve geleneksel kabile şefleriyle kuşatılan bu kır insanları hala feodalizm içinde yaşarlar ve toplumun bu ortaçağ yapısının tüm gücü sömürgecinin askeri ve yönetsel görevlileri tarafından korunur. Bu yüzden ticaretle ilgilenen bir sınıf olan genç ulusalcı orta sınıf birçok ve çeşitli alanlarda bu feodal toprak sahipleriyle çatışmaya girecektir. Hastaların doktora gitmesini engelleyen dervişler ve büyücü doktorlar, avukatları yararsız kılan kahinler ve ticarete atılmak ya da nakliye işine başlamak için siyasal ve yönetsel güçlerini kullanan caidler, din ve gelenek adına iş yerlerinin kurulmasına ve yeni malların kullanılmasına karşı çıkan geleneksel şefler vardır. Yükselen yerli tüccar ve toptancılar sınıfının gelişmesi için bu yasak ve engellerin yok olması gerekir. Yeni ürünleri almasının yasaklandığının farkına varan yerli tüketici, bu yüzden hedeflenen bir pazar haline gelir. Feodal liderler genç batılılaşmış ulusalcılarla halk çoğunluğu arasında bir paravan oluşturur. Seçkin ne zaman kırsal kesim insanlarına ulaşmaya çalışsa, kabile şefleri, kardeş kabilelerin liderleri ve geleneksel otoriter uyarılarını, tehditlerini ve aforozlarını artırır. İşgalci gücün el üstünde tuttuğu bu geleneksel otoriteler, seçkinlerin kırsal kesime sızma girişimlerini hoşnutsuzlukla izler. Şehirlerden gelen bu etkilerin getireceği düşüncelerin değişmeyen, sonsuza dek süren feodalizmi sorgulayacağını çok iyi bilmektedirler. Bu yüzden düşmanları çok iyi anlaştıkları işgalci güç değil, yerli toplumunu değiştirmeye çalışan ve böylece ellerindeki ekmeği alacak olan bu modern düşünceli insanlardır. Batılılaşmış unsurlar, köylülüğe ilişkin olarak sanayileşmiş ülkelerin şehirli işçileri arasında görülen duyguları anımsatan duygular besler. Orta sınıf ve işçi sınıfı devrimleri tarihi, köylülerin büyük kısmının çoğu zaman devrime engel oluşturduğunu göstermiştir. Genel olarak sanayileşmiş ülkelerde köylülük bir bütün olarak en az bilinçli, en kötü örgütlenen ve aynı zamanda en anarşik unsurdur. Bir dizi karakteristik gösterirler. Bireycilik, disiplin yokluğu, parayı sevme, dizginlenemez öfke dalgalarına yönelik eğilim ve nesnel olarak gerici olan bir davranış çizgisini tanımlayan derin bir korkaklık. Ulusalcı partilerin yöntemlerini batılı siyasi partilerden kopya ettiğini ve çoğunlukla propagandalarını kırsal kitlelere yöneltmediklerini görmüştük. Aslında bir sömürge toplumunun sağduyulu bir çözümlemesi yapılmış olsaydı, yerli köylülüğün toplumun geleneksel yapısının bozulmadan kaldığı bir gelenek ortamında yaşadığını, oysa sanayileşmiş ülkelerde sanayileşmenin gelişmesiyle bu geleneksel yapının parçalandığını onlara gösterirdi. Sömürgelerde bireysel davranışı embriyon halinde işçi sınıfında buluruz. Lümpen proletaryayı oluşturan topraksız köylüler, yaşam istatistiklerinin yalnızca birçok çözümsüz sorundan ibaret olduğu kırsal bölgeyi terk eder, kasabalara akar, derme çatma yerleşim yerlerine akın eder ve sömürge egemenliğince kurulmuş olan limanlarla şehirlere girmeye çalışırlar. Köylülerin büyük kısmının beslemeleri gereken çok fazla insan olduğundan nüfus merkezlerine göç etmekten başka seçenekleri yoktur. Kalan köylüler geleneklerini inatla savunur ve sömürgeleştirilmiş bir toplumda çıkarları toplumsal yapıyı korumada yatan disiplinli öğenin tarafını tutar. Katı toplumsal yapılara sıkı sıkı yapışan bu değişmez yaşam biçiminin zaman zaman dini fanatikliğe ya da kabile savaşlarına dayanan hareketlere yol verdiği de bir gerçektir. Fakat kendiliğinden hareketlerinde kır halkı bir bütün olarak disiplinli ve özverili olarak kalır. Birey topluluk lehine bir kenara bırakılır. Kır halkı şehirlilere kuşkuyla bakar. Şehirli bir Avrupalı gibi giyinmektedir. Avrupalıların dilini konuşur. Onlarla birlikte çalışır. Hatta bazen aynı bölgede yaşar. Bu yüzden köylüler onu ulusal mirası oluşturan her şeye ihanet etmiş bir dönek olarak görür. Şehirliler işgalci güçlerle uyuşan ve sömürge sistemi çerçevesinde kalmak için ellerinden geleni yapan hainler ve sahtekarlardır. Bu nedenle köylüler şehirlerin ahlaksız olduğunu söylerler. Şehirle kır arasındaki eski uzlaşmaz karşıtlıklarla ilgilenmiyoruz burada. Sözünü ettiğimiz karşıtlık, sömürgeciliğin avantajlarından dıştalanan yerli ile sömürge talanını kendi yararına çevirmeyi başaran yerli arasındadır. Dahası, sömürgeciler bu karşıtlığı ulusalcı partilere karşı mücadelelerinde kullanır. Dağ insanlarını şehirlere karşı harekete geçirirler. Hinterland'ı deniz kenarına karşı kışkırtırlar. Kabile halkını ayağa kaldırırlar. Kalonji'nin Kasai kralına taç giydirdiğini görmek bizi bu yüzden şaşırtmaz. Tıpkı birkaç yıl önce Gana'daki Şefler Meclisi'nin Kruma'ya boyun eğdirdiğini görmenin şaşırtmadığı gibi. Siyasi partiler, kırsal bölgeleri örgütlemeyi başaramazlar. Var olan yapıları kullanmak ve onlara ulusalcı ya da ilerici bir nitelik vermek yerine, sömürge çerçevesinde yaşayan geleneği yok etmeye çalışırlar. Ulusa ilk itkiyi kendi güçleriyle verebileceklerine inanırlar. Oysa gerçekte sömürge sisteminin dövdüğü demir zincirler hala çok ağırdır. Halk kitlelerini aramak için dışarı çıkmazlar. Kurumsal bilgilerini halkın hizmetine sunmazlar. Yalnızca a priori bir program izleyen halkın çevresine bir çerçeve çizmeye çalışırlar. Bu yüzden başkentten köylere ya çok genç ya çok cahil, merkezi otoriteden doğuyar köye bir fabrika hücresi gibi muamele etmesi emri verilmiş örgütleyicileri tepeden inme gönderirler. Geleneksel şefler görmezden gelinir, hatta bazen infaz edilirler. Gelecek ulusun tarihini yapanlar küçük yerel anlaşmazlıklarda, yani var olan tek ulusal olaylarda ayaklar altında çiğnenir. Oysa köy tarihi ile, klanlarla kabileler arasındaki geleneksel çelişki tarihi ile, halkı katılmaya çağırdıkları belirleyici eylemi uyumlu bir bütün yapmaları gerekir. Bütün geleneksel toplumlarda saygı gösterilen ve genellikle sorgusuz ahlaki yetki verilen yaşlılar herkesin önünde gülünç duruma düşürülür. İşgalci güçlerin yerel yetkilileri bu kırgınlığı kullanmaktan geri durmaz ve bu otorite karikatürünün benimsediği en küçük kararları bile önemserler. Polis baskısı hemen ardından gelir. Tepeden inme getirilmiş liderler ve yeni meclisin üyeleri tutuklanır. Bu tür zorluklar ulusalcı partilerin kurumsal çözümlemesini doğrular. Kır halkını bir bütün olarak kapsama deneyiminin başarısızlığı bu halk kesimine karşı güvensizliği artırır ve saldırganlıklarını açığa çıkartır. Ulusal özgürlük mücadelesi başarıya ulaştıktan sonra bile bazı hatalar yapılır ve bu hatalar merkezsizleştirici ve özerkçi eğilimlerin korunmasını getirir. Sömürgecilik aşamasındaki kabilecilik ulusal aşamada yerini bölgeciliğe bırakır. Bunun kurumsal ifadesi federalizmdir. Fakat ulusalcı partilerin onlara önem vermemesine karşın kırsal kesim insanları ya ulusal bilincin olgunlaşması sürecinde ya ulusalcı partilerin eylemlerinde yer alarak ya da daha az görülse de yalnızca bu partilerin boşluklarını doldurarak belirleyici bir rol oynayabilir. Çünkü ulusalcı partilerin propagandası her zaman köylülerin yüreğinde yankı uyandırmıştır. Antisömürgeci dönemin anıları köylerde çok canlıdır. Kadınlar çocuklarının kulaklarına işgalcilere karşı savaşmaya giden savaşçıların şarkılarını fısıldar. Köy çocukları 12-13 yaşlarında son ayaklanmaya katılan yaşlıların adlarını bilir ve köylerde gördükleri rüyalar şehirdeki çocuklar gibi para kazanma ya da sınavı başarma rüyaları değil, bazı direnişçilerle özdeşleşmenin, bugün onları hala gözyaşlarına boğabilen kahraman şehitlerin öyküleridir. Tam ulusalcı partilerin şehirlerde henüz oluşum halindeki işçi sınıfını örgütlemeye çalıştığı sırada, kırsal kesimde de açıklanması olanaksız patlamalara tanık oluruz. Örneğin Madagaskar'daki ünlü 1947 ayaklanmasını alalım. Sömürge yetkililerinin tavrı netti. Ortada bir köylü ayaklanması vardı. Bunun aslında genellikle bir köylü ayaklanmasından daha karmaşık olduğunu biliyoruz artık. İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük sömürge şirketleri güçlerini büyük ölçüde artırarak o zamana dek hala özgür olan bütün toprakların sahibi haline geldi. Aynı zamanda Yahudi, Kabilli ve Batı Hint adaları göçmenlerini adaya yerleştirme konuşmaları da yapılıyordu. Diğer bir söylenti de aynı derecede dile getiriliyordu. Güney Afrika beyazlarının adayı sömürgecilerin tuzağıyla yakında işgal edeceği söylentisi. Bu yüzden savaştan sonra ulusalcı listelerdeki adaylar ezici bir çoğunlukla seçildi. Hemen ardından Mouvement Démocratique de l'Innovation Malgache, Madagaskar'ın yeniden kurtuluşu için demokratik hareket, hücrelerine karşı örgütlü baskı başladı. Sömürgecilik amaçlarına ulaşmak için alışılmış geleneksel yöntemleri kullandı. Sık sık tutuklama, kabileler arasında ırkçı propaganda ve lümpen proletaryanın örgütsüz unsurlarından oluşan bir partinin kurulması. Yoksul Madagaskarlılar adına ortaya çıkan bu parti, provokatif eylemleriyle sömürge yetkililerine düzeni savunmak için meşru bir mazeret verdi. Bu bağlamda bu partiyi tasfiye etme operasyonu görülmemiş bir boyut aldı. Son 3 ya da 4 yıldır savunma halinde olan kırk kitleleri birdenbire kendisini ölümcül bir tehlike içinde hissetti ve sömürgeci güçlere vahşice karşı çıkmaya karar verdi. Mızraklarla ya da sık sık yalnızca taş ve sopalarla silahlanan halk, ulusal özgürlük için genel ayaklanmaya katıldı. Bu öykünün sonunu biliyoruz. Bu tür silahlı ayaklanmalar, kırsal kesim insanlarının ulusal mücadeleye katılmak için kullandığı araçlardan yalnızca birini temsil eder. Bazen şehirlerdeki ulusalcı parti polis baskısıyla kapatıldığı zaman, köylüler şehir ajitasyonu geleneğini sürdürürler. Baskı haberleri kırsal kesime çok abartılmış şekilde gelir. Liderlerin yakalandığı, çok fazla ateş edildiği, şehrin zencilerin kanıyla kızıla boyandığı ya da sömürgecilerin çocuklarının Arap kanıyla yıkandığı söylentileri dolaşır. Böylece birikmiş, şiddetli öfke patlar. Yakınlardaki polis karakollarına saldırılır, polisler dövülür, yerel okul müdürü öldürülür, doktor evde olmadığı için karısıyla kaçabilir ve benzeri. Polisler hemen o bölgeye koşar ve hava kuvvetleri bombardımana başlar. O zaman ayaklanma bayrağı açılır. Eski savaşçı gelenekler yeniden ortaya çıkar. Kadınlar alkış tutar. Erkekler örgütlenip dağlara çıkar ve gerilla savaşı başlar. Köylüler kendiliğinden genel güvensizliğe somut bir biçim verir ve sömürgecilik korkuya kapılarak ya savaşa devam eder ya da görüşmelere başlar. Ulusalcı partilerin bu köylü yığınlarının ulusal mücadeleye sel gibi akmasına tepkisi ne olur? Ulusalcı partilerin büyük bir çoğunluğunun propagandalarına silahlı mücadelenin gerekliliğini dahil etmediğini görmüştük. Ayaklanmanın sürmesine karşı çıkmazlar fakat kır halkının kendiliğinden eylemini kendi haline bırakmakla yetinirler. Bu yeni öğeyi tümüyle cennetten düşmüş bir lütuf olarak görür ve bitmemesi için dua ederler. Ayaklanmayı örgütlemeye kalkışmazlar. Halkı siyasal olarak eğitmek ya da bilinç düzeylerini artırmak, mücadeleyi daha üst bir düzeye çıkarmak için liderlerini kırsal bölgeye göndermezler. Tek yaptıkları, kendi hareketinin akışına kapılan halk eyleminin durulmamasını umut etmektir. Şehir hareketi kır hareketini içermez. Her biri kendi iç diyalektiğine göre gelişir. Ulusalcı partiler kır halkına kesin emirler vermeye kalkışmaz. Oysa kır halkı onları dinlemeye hazırdır. Onlara hedef göstermez. Yalnızca bu yeni hareketin süresiz devam etmesini ve bombardımanların bu harekete son vermeyeceğini umut ederler. Bu yüzden bu tür bir durum olduğu zaman bile ulusalcı partiler kır halkıyla bütünleşmek, onları siyasal olarak eğitmek ve mücadele düzeylerini yükseltmek için sunulan bu olanağı kullanmazlar. Kırsal kesime yönelik eski güvensizlik tavrı çok açıktır. Ulusun farklı katmanlarının birbirlerinin çıkarı için hareket etmeleri mümkün değildir. Aralarında uyum yoktur. Bu yüzden bağımsızlığa ulaşıldığında kır halkına yapılan baskılardan sonra, sömürgecilik ile ulusalcı partiler arasındaki uzlaşmadan sonra bu anlayışsızlığın daha da arttığını görmek bizi şaşırtmaz. Kırsal kesim insanları hükümetin önerdiği yapısal reformları üstlenmekte yavaştır. Nesnel olarak incelendikleri takdirde çok ilerici olabilecekleri görülen bu insanlar, toplumsal reformları uygulamakta da aynı şekilde yavaştır. Çünkü şimdi işlerin başında olan insanlar, sömürge döneminde partinin amaçlarını, ulusal eğilimleri ya da uluslararası politika sorunlarını halka anlatmamıştı. Kırsal kesim insanlarıyla hala feodal sistem altında yaşayanların, sömürge döneminde ulusalcı partilere yönelik güvensizliklerini ulusal dönemde benzer bir düşmanlık izler. Sömürge dönemindeki gizli servisler, ki bağımsızlıktan sonra ortadan kaldırılmamıştır, hoşnutsuzluğu kullanır ve genç hükümetlere gerçekten ciddi sorunlar yaratabilir. Hükümet yalnızca kurtuluş dönemi sırasındaki tembelliğinin ve kır halkına yönelen güvensizliğinin bedelini ödemektedir. Ulus sağduyulu, hatta ilerici bir baş bulabilir. Fakat bedeni zayıf, inatçı olarak kalır ve işbirliğine yanaşmaz. Bu yüzden yönetimi merkezileştirerek ve halkı sıkı bir yönetsel çerçeveyle kuşatarak bu bedeni yok etme eğilimi gelişir. Bu nedenle çoğunlukla az gelişmiş ülkelerde biraz diktatörlük gerektiğinin söylendiğini duyarız. İşlerin başındaki insanlar kır halkına güven duymaz. Üstelik bu güvensizlik ciddi bir durumda olabilir. Örneğin, ulusal bağımsızlığın ilan edilmesinden çok sonra bazı hükümetler ülkenin iç kısımlarını devlet başkanının ya da başkanlarının ancak ulusal ordu orada manevra yaparken gidebildiği sakinleşmemiş bölgeler olarak görmeye devam eder. Ülkenin iç bölgeleri pratik amaçlarla tanınmamıştır. Paradoksal olarak ulusal hükümet de kır halkıyla ilgilenirken eski sömürge iktidarının bazı özelliklerini gösterir. Bu yığınların nasıl tepki göstereceğini bilmiyoruz diye haykırırlar. Genç yönetici sınıf, bu ülke orta çağdan kurtulmak istiyorsa sopanın kalın kısmını kullanmamız gerekiyor demek de tereddüt etmez. Fakat daha önce de gördüğümüz gibi siyasi partilerin sömürge döneminde kırsal nüfusa vurdum duymaz yaklaşımları, genç ulusun iyi bir başlangıca gereksinim duyduğu anda ulusal birliğe karşı bir ön yargı yaratır. Bazen sömürgecilik, ulusalcılık dalgasını başka yere yöneltmeye ya da aralarında ayrımlar yaratmaya kalkışır. Şeyh ve şefleri şehirlerdeki devrimcilere karşı örgütlemek yerine, yerli komiteler, kabile ve federasyonları partiler içinde örgütler. Ulusal iradeyi cisimlendirmeye ve sömürge rejimine tehdit oluşturmaya başlayan şehir partisinin karşısında hizipler doğar ve etnik kökenli ya da bölgesel farklılıkları olan eğilim ve partiler ortaya çıkar. Sömürgecilerin nasihatiyle tüm kabile bir siyasal partiye dönüşür. Konferans masası artık çekilebilir. Birliği savunan parti çeşitli hiziplerin hesaplarıyla önemini kaybeder. Bu arada kabile partileri de merkezilik ve birliğe karşı çıkarak Birlik Partisi'ni diktatör olarak ilan eder. Daha sonra ulusal muhalefet de aynı taktikleri kullanacaktır. İşgalci güç, kurtuluş mücadelesine öncülük eden iki ya da üç ulusalcı parti arasından seçimini yapmıştır. Seçim yönetimi çok bellidir. bir parti ulusal oy birliğine vardığı ve işgalci güce kendisini ulusun tek sözcüsü olarak dayattığı zaman, sömürgeci güç karmaşık manevralara başlar ve görüşmelerin başlamasını yapabildiğince erteler. Bu erteleme, bu partinin taleplerini boş yere harcamasında ve liderlerinin bazı aşırı unsurları arka plana atmasını sağlamada kullanılır. Öte yandan hiçbir parti kendini işgalci güce dayatmayı başaramamışsa, işgalci güç en mantıklı olduğunu düşündüğü partiye ayrıcalıklar verir. Görüşmelere katılmayan ulusalcı partiler, diğer parti ile işgalci güç arasında yapılan anlaşmayı kötülemekle uğraşır. Dizginleri sömürgecilerden alan, diğer partinin demagojik ve kafa karıştırıcı tavrının tehlikesinin bilincinde olan parti, rakibini dağıtmaya ve illegaliteye mahkum etmeye çalışır. Zorlanan partinin şehirlerin dışına ve kırsal kesime sığınmaktan başka seçeneği yoktur. Kır halkını, başkentin çürümüş politikacılarına ve hainlere karşı uyandırmaya çalışır. Kırsal kesim insanlarının cahillik eğilimi son noktasına kadar sömürülür. Sözde devrimci doktrin aslında kırsal bölgelerin gerici, duygusal ve kendiliğinden karakterinde yatar. Orada burada dağın hareketlendiği, kırsal kesimin hoşnutsuz olduğu kulaklara fısıldanır. Falanca yerde polisin köylülere ateş açtığı, yasakların getirildiği ve hükümetin düşmek üzere olduğu söylentileri dolaşır. Muhalefetteki partilerin net bir programları olmadığı için hükümetteki partinin yerini almaktan başka bir amaçları yoktur. Amaçları bu olunca da yazgılarını gerici, kendiliğinden köylü kitlesinin ellerine bırakırlar. Bazen de muhalefet artık kırsal kesimin desteğine değil, genç ulusun sendikalarında bulunan ilerici unsurlara güvenir. Bu durumda hükümet, kır halkını işçilerin taleplerine karşı çıkmaya çağırır ve bu talepleri sendika karşıtı maceracıların manevraları olarak mahkum eder. Siyasi partilere ilişkin gerçekler bir kez daha sendikalar düzeyinde mutatis mutandis, gerekli değişiklikler yapılmış olarak gözden geçirilir. Sömürge bölgelerdeki sendika örgütleri başta anavatan sendikalarının yerel şubeleridir. Talepleri de anavatandakilerin taleplerinin aynıdır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 94. Devamı 11. ayrımda.